Ayrım 3. Köy Enstitüsü Yılları Talip Apaydın. Sayfa 28. Tuğla Ocağı. İlk yılın yazına ait çalışmalarımız arasında en çok tuğla ocağını hatırlıyorum. Bir küme tarlada bahçede, bir küme temizlik ve öbür hizmetlerde çalışırken bir üçüncü grupta tuğla keser pişirirdi. Ölçü çok genişten tutulmuştu. Şimdi kesin bir rakam aklıma gelmiyor ama o yaz birkaç büyük bina yapılabilecek sayıda tuğla hazırlamıştık. Önce bir ustamız vardı, kalıpları yaptı, kıvamında çamur karmayı, elle kesip kalıp doldurmayı, sonra götürüp önceden düzenlenmiş alana sırayla dökmeyi öğretti. Günü gelince çevirmeyi, daha iyi kurusun diye aralık bırakarak üst üste dizmeyi, en sonunda ocağa atıp pişirmeyi gösterdi. Zor bir işti tuğlacılık, insanın ellerini yiyor, yara içinde bırakıyordu. Kızgın güneşin altında sabah erkenden akşam gün batana dek çalışıyorduk. Öğretmenlerimiz, müdürümüz her zaman başımızda olurdu. Bazen onlar da katılırlardı çalışmaya ya da konuşarak, söyleyerek bizi teşvik ederlerdi. Hani eğitimde amaç üretim değildir filan derler ya, bizim amacımız düpedüz üretimdi. Daha çok, daha fazla iş çıkarmaya, verim almaya çalışıyorduk. Okul yaşamın bir parçasıydı. Biz karada yüzme talimi yapar gibi hazırlanmıyorduk. Bizzat hayatı yaşıyorduk. Hayatın bütün gereklerini yerine getiriyorduk. Tuğla harmanında birkaç ayrı koldan çalışırdık. Tezgah başında çamuru kesip kalıplara dolduran arkadaşlarımız grup başı olurdu. Asıl el çabukluğu, ustalık isteyen iş oydu. Yaşlı ve becerikli olan birisi geçerdi tezgahın başına. 3-4 kalıpçı birden idare etmesi gerekirdi. Biz ufak tefekler hep kalıpçı olurduk. Yani ustanın doldurduğu kalıbı koşturup alana düzgünce bozmadan boşaltıp getirirdik. Pire gibiydik. Ustayı azıcık olsun bekletmek yasaktı. Kalıbın içini özel bir bıçakla temizlemek, çamur yapışmasın diye her seferinde kumlamak ya da ıslamak, kalıpları ip çekmiş gibi sırayla dökmek bizim görevimizdi. 5 dakika içinde kan ter içinde kalırdık. Öbür gruplardan geri kalmayalım, onlardan daha çok tuğla keselim diye olan gücümüzü harcayarak çalışırdık. Geceden kalkıp büyük çukurlar içinde çamur hazırlayanlar, sedye ile tezgaha çamur taşıyanlar ayrı arkadaşlar olurdu. Her birimiz bir makinenin parçaları gibi birbirimizi tamamlayarak, güçlerimizi birbirine ekleyerek çalışırdık. Her hafta sonu 8.000-10.000 tuğla kesilmiş olurdu. Gruplar haftada bir değişirdi. Tuğla kesme sıramızı savunca rahat bir nefes alırdık. Çünkü kızgın güneş altında bütün gün durmadan devam eden zor bir çalışmaydı bu. Hele büyük ocağı doldurmak, altını yakmak, 2 gün 2 gece boyunca ateşlemek o yaşlarda bizler için gerçekten yıldırıcı oluyordu. Sırayla çalışırdık, değilse dayanacak gibi değildi. Ocağın fırın kısmı toprağın altındaydı. Arkadan bir hendek ile inilirdi oraya. Tutuşturulmuş ocağa dirgenle boyuna kuru ot yahut saman atmak gerekirdi. Biraz ara verilse tuğlalar bozuk çıkardı. Hamidiye'de buğday samanı, daha doğrusu başakları alınmış buğday sapı odundan daha bol olduğu için ocakları bu cins samanla yakardık. Sonradan kömürle, söğüt odunu ile de yaktığımız oldu. O daha kolaydı. Bir doldurdunuz mu yarım saat, bir saat yanardı. Bu arada dinlenirdik. Ama buğday sapı olunca daha ocağın ağzından girerken alev alırdı. Geriden dirgeni derhal sallamak, ateşi hiç kesmemek için kucak kucak doldurmak zorundaydınız. Ocağın ateşi bir yandan, tepenizde kızgın güneş bir yandan, insan çifte kavrulmuşa dönerdi. Bu çalışma hiç kesilmeden 2 gün 2 gece sürecekti. Ocağın ağzındaki arkadaşlarımızı sık sık değiştirirdik. Değilse dayanılmazdı. Belden üstü çıplak çalışırdık orada. Gene de buram buram terlerdik. Hafta sonu kararmış, yanmış, ellerimiz parçalanmış, kıpkızıl yaraya kesmiş ama 8.000-10.000 tuğla hazırlamış olarak ayrılırdık. O yıl bize boz keten urbalar ve gene ketenden dikilmiş geniş kenarlı şapkalar vermişlerdi. Güneşten korunacaktık sözde ama olmuyordu. Gene hep kara kara çocuklardık. Fotoğraf albümümde o yıllara ait birkaç resim var. Yüzlerimizden nasıl çalışmışlık akıyor. Yakaları kıvrılmış, dizleri yıpranmış, iş urbalarımız içinde nasıl canlı, nasıl hep hazır çocuklarmışız. Boyuna gülüyoruz, ak dişlerimiz görünüyor. Birini grup halinde çektirmişiz. Ortamızda bir öğretmenimiz de var. Tıpkı bizim gibi giyinmiş. Şakaklarında hafif kırlaşmış saçları görünmese bizden birisi sanacaklar. Hep o yıllardaki öğretmenlerimizi düşünüyorum. Bugünkü ölçülerle anlamak zor oluyor. İşi nasıl kutsal bilmişler, çalışmayı ve çalıştırmayı nasıl benimsemişler. Yaz aylarında Orta Anadolu'nun bir kırında tatili izni olmayan bir okulda öğrencilerle birlikte gece gündüz sürüp giden bir çalışma. Öyle bir ortam yaratmışlar ki çalışmayınca rahatsız oluyorduk. Kaytaran, işten kaçan arkadaşlarımız en büyük ayıbı işlerdi, utanç çukuruna düşerdi. Birlikte çalışmanın, başarmanın, ortaya eser koymanın coşkunluğu içindeydik. Öğlen olurdu, yıkanır silinir yemeklerimizi yerdik. Sonra seydiği suyunun söğütler altında göl yaptığı bir yere, şimdiki Santral Köprüsü'nün altına doluşur yüzerdik. Yarışa girerdik, suya dalardık, neşeyle, gürültüyle doldururduk oraları. Kampana çalınca tekrar giyinir, iş yerlerimize koşardık. Az zamanda tuğlacı ustası olup çıkmıştık. Hele Mustafa Barış'ın kesiciliği, bizim üç arkadaşın dökücülüğü ile kurulmuş dört kişilik ekibimiz, çabuk çalışmakta, çok iş çıkarmakta ün yapmıştı. Makine gibi çalışırdık. 2 saat içinde koca meydanı tuğlalarla doldururduk. Öğretmenimiz 2'de 1, "Aferin karınca ekibine" diye bağırdıkça elimizde kalıplar, tezgahtan alana, alandan tezgaha koşardık. Alnımızda birikmiş terleri silmeye vakit yoktu. Akşama doğru saat 4.30'da ikindi kahvaltısı verilirdi. Ya haşlanmış mısır ya da birer tas ayranla birer dilim ekmek. 5 dakika sürmezdi. Yer, yutar, işe koşardık. Öyle bir canlıdık, bir iş sevgisi yaratılmıştı aramızda. Tembel insan anlamsızdı. Kaytaran, dalga geçen arkadaşlarımız sevimsizdi. Sadece çalışkan ve dürüst kişi değerliydi. Konuşmalarda, davranışlarda hep bu gerçek ortaya konulurdu. Tembelliğin yergisi, çalışkanlığın övgüsü yapılırdı. Kişiliğimiz bu anlayış içinde şekilleniyordu. Sebze bahçesinde çalışma sıramız gelince daha başka çeşit bir çalışma şekli başlardı. Tarım öğretmenimiz tam bu işin adamıydı. Adı Mustafa Şölen'di. Manisalıydı. Kırmızı yüzlü, şişman cama sıhhatli, bilgili, bağın bahçenin, arının, tavuğun, meyvenin dilinden anlayan bir tarım eriydi. Ağzı sulanarak, gözleri gülerek arıların hayatını, kümesteki tavukların, ahırdaki ineklerin, boğaların bakımını anlatırdı. Bütün dalları ile tam bir tarım örgütü kurulmuştu okulda. Hafta başında bizi ekip ekip ayırır, kimimizi mısır toplamaya, kimimizi tarla sulamaya, kimimizi ot yolmaya gönderirdi. Sonra hemen arkamızdan yetişir, gelir, yarı yaparak, yarı göstererek işe başlatırdı. Kimin çalıştığını, kimin dalga geçtiğini onun kadar iyi kovuşturan bir başka öğretmen tanımadım diyebilirim. Hiç umulmadık zamanda hemen yanı başımızda biterdi. "Vay sen ha" diye başlardı. En ağır sözü miskindi. Biz tarım çalışmalarında miskin olmamak için elimizden geleni yapardık. Bütün iş yerlerinde karınca yuvalarındaki görüntü sabahtan akşama, gerektikçe akşamdan sabaha kadar, mesela tuğla ocağı yakarken, tarla sularken gemici fenerinin ışığında sürer giderdi. Görülmemiş, duyulmamış bir okul çalışmasıydı bu. Civar köylüler, Hamidiyeliler gelir geçerken durup bakarlardı. Önceleri yüzlerinde anlayamadıkları bir şeyler okunurdu. Neydi bu? Ne oluyordu? Nasıl okuldu? Sonra alıştılar. İçlerinden ahbap edindiklerimiz oldu. Tuğla harmanından gelirken evinin önünden geçtiğimiz yaşlıca bir Tatar ağası hep sorardı. "Kaydan gelesiz?" Yani nereden gelirsiniz? "Harman" derdik. "Harmandan, harmandan" diye başını sallardı. "Ne olacak bu çalışmanın sonu böyle" demek isterdi. Hep şaşalardı. Bir yerli köylü de bir gün yoldan geçerken beğeni anlamında "De gara dinliler deh" diye bağırmıştı. Coşmuştu çalışmamızdan. Okul kuruluncaya kadar o çevrede hep kuru tarla tarımı yapılıyordu. Irmak kıyısındaki çayırları, otlukları söküp işleyip ilk sebzeyi, meyve ağacını biz yetiştirdik. Sonraki yıllarda köyün kıyısındaki tepeleri baştan başa kirizma yaptık. Çeşitli ağaçlar dikip orman kurduk. Ayrıca bağ yetiştirdik. Kolay olmadı elbet. Bazen tenekelerle, bazen at arabasına yüklediğimiz varillerle su taşırdık. Buralar kumlu, kıraç tepelerdi. Ağacı asmayı tutturuncaya kadar sulamak gerekiyordu. Köylüler olmaz, buralar bağ toprağı değil, ağaç tutmaz diyorlardı. Ama sonradan tuttuğunu, tepelerin orman olduğunu, bağların üzüm verdiğini hep gördüler. Meyvelerini yediler. Kendileri de özenmeye, bağ yetiştirmeye başladılar. Bugün oralar çok değişti. Enstitünün getirdiği yeni hava, yeni yaşantı birçok bakımlardan çevreyi de etkiledi. Yeri geldikçe anlatmaya değer ilginç şeyler oldu. Eğitmenler. Geldiğim günden beri görür dururdum. Aynı tip urbalar içinde orta yaşlı, başları tıraşlı bir takım adamlar vardı. Yüzleri çalışmış köylü yüzleriydi. Ya topluca bizim gibi bahçede, tuğla harmanında çalışırlardı, ya da ikisi üçü bir arada bir ağacın altında kitap okurlar, yazı yazarlar, acemi matematik problemleri çözerlerdi. Çoğu kez 10-12 kişilik kümeler halinde küçük bir kara tahtanın çevresine dizilirler, halinden öğretmen olduğu anlaşılan birisini aşırı bir saygıyla dinlerler, o ne derse öyle yaparlar ve olağanüstü bir gayretle çalışırlardı. O gel deyince koşar gelir karşısında asker işi hazır olurlardı. Buyruğu alınca gene asker işi dönüş gösterirler ve koşarak giderlerdi. Ama okuma yazmaları epey acemiceydi. Bir gün yanlarından geçerken bana sordukları, içinde bölme işlemi olan bir problemi kolayca çözüvermiştim. Oradan hatırlıyorum, bunlar okuma yazmayı kimisi kendi kendine öğrenmiş, kimisi 3 sınıflı köy okulunu bitirmiş, kimisi askerde geliştirmiş, 25-30 yaşlarında köylülerdi. Öyle pek ahım şahım okumuşlukları yoktu ama gayretliydiler. Ellerinden kalem, defter, kitap düşmüyordu. Küme küme çalışırlardı. Niçin çalışırlardı, ne olacaklardı uzun zaman kavrayamamıştım. Bir zamanlar Tarım Bakanlığı'nın bir çiftliğiyken sonradan milli eğitime geçen, okulumuza 1,5 kilometre kadar uzaktaki binalarda kalıyorlardı. Bizim okuldan görünürdü, hangarımsı, bol pencereli, bir takım uzun yapılardı. Şimdi kurs diyorlardı oraya. Ben bu adı o zaman yeni duymuştum. Kursun ne olduğunu uzun zaman öğrenememiştim. Bir gün bu abilerden birisi beni aramıştı. Ama adımı bilmiyordu. Sınıfın kapısından, "Bey Pazarı'nın Kapılı Köyü'nden Durmuş dayının oğlu" diye seslenince, "Buyurun benim" dedim. Dikkatli dikkatli baktı. "Ula beni tanıyamadın mı? Ben Hüsnü'yüm" dedi. Tanımıştım, Köselerliydi. Ablamın köyünden, oraya sık sık gittiğim için kendi köyüm gibi bilirdim. Şimdi iki hemşeriydik artık burada. İçtenli bir adamdı, abi gibi davrandı bana. Oturup köyden konuştuk, eğitmenliğin ne olduğunu ben ilk önce ondan öğrendim. 6 ay kurs göreceklerdi burada, sonra köylerine gidip hem çocuk okutacaklardı hem de işlerine bakacaklardı. İyi benimsemişlerdi eğitmenliği. Başlarında her 10 kişi için bir öğretmen vardı, bir de hepsinin üstünde eğitim şefi, bir ilköğretim müfettişi. Kurs bizim okulun müdürlüğüne bağlıydı. Okulun mühüründe bir V ekinden sonra eğitmen kursu deyimi yer alıyordu. Ama kaldıkları yer, yiyecekleri, çalışmaları bizden ayrıydı. İlk yıllara ait şunu hatırlıyorum. Eğitmenler büyük bir gayret ve emekle çalışıyorlardı. Başlarında ülkücü öğretmenler vardı. Köyün kalkınması, köylünün okutulup uyandırılması deyimleri sık sık geçiyordu. Ellerinde çok güzel hazırlanmış 1. yıl, 2. yıl, 3. yıl adlı ders kitapları vardı. Ayrıca kılavuz dedikleri bir başka kitaptan nasıl öğretim yapacaklarını kovuşturuyorlardı. Bunların gezici baş öğretmeni olacaktı. Sık sık gelecek, zorluk çekilen konuları bizzat gösterecek ve eğitmenlerin köylerde faydalı şekilde çalışmalarını sağlayacaktı. Amaç genç, yaşlı, kadın, erkek bütün köylüye okuma yazmayı öğretmek, arkasından modern yaşama bilgilerini getirecek, müspet düşünceyi yayacak ortamı hazırlamaktı. Bunun için büyük bir gayretle hazırlanıyorlardı. Hep görürdüm söğüt ağaçlarının gölgelerinde 10'ar kişilik kümeler halinde sabahtan öğleye, öğleden akşama kadar durmadan çalışırlardı. Okurlardı, yazarlardı, matematik problemi çözerlerdi. Köye nasıl yenilik sokacağız diye konuşurlardı. Eğitmen denince ben hep gayret kelimesini de birlikte düşünürüm. Öyle tamamlar bu iki kelime birbirini. Sonradan Tokat köylerinde gezici baş öğretmen olarak çalıştım. Birçok eğitmenleri yıllarca izledim, çalışmalarını kovuşturdum. Bende kalan şudur, eğitmenler o göstericisiz kaba köylülükleri içinde bizim alışılmış ölçülerimizi çok aşan bir güç ve dayanıklılıkla çalışırlardı. teknik yetersizliklerini gayretleriyle ve askerce bir görev anlayışıyla tamamlar, kapatırlardı. Fredöx'e köyünün bir eğitmeni vardı, Tevfik Yurder'i. Her yıl birinci sınıfı verirdim. %90'dan aşağı randıman almazdı. Bütün araç ve gereçleri tamam olan şehir okullarında bile bu verim her zaman görülmezdi. Kadıköprü'nün eğitmeni Enver Han vardı. Sonradan bir ağanın tertibiyle eğitmenlikten uzaklaştırıldı. 15 yılda tek başına bütün köylüsünü okur yazar yapmıştı. Daduhta'nın eğitmenini hatırlarım, Mustafa Evren. Eli yüzü diplomalılara pek benzemezdi ama bir ciddi görev anlayışı vardı, bir namuslu çalışması vardı, hayran kalırdım. Kendinden hiç beklenmeyecek kadar verimliydi. Bir zaman 15 lirayla, sonra 40, şimdi de 150 lirayla 20 yıldır aynı köyde gık demeden eğitmenlik yapıyordu. Hiçbir öğretmenden daha az verimli değildi. Bir disiplin içinde dağ devirecekmiş gibi cehitle çalışır ve üstün sonuçlar alırdı. Bir yıl Nisan ortasında gittiğimde öğrencilerini pek beğenmemiştim. Mayıs sonuna kadar her gün 7 saat ders yaptığını, çocukları hava kararıncaya kadar bırakmadığını, kara tahta başında bütün gün bağıra bağıra sesinin kısıldığını, köylülerin şikayet dilekçelerinden okumuştum. Eğitmenler böyle çalışırlardı. Sonradan Türkiye'de gerici rüzgarlar esti. Ucuz öğretmen almaz, ucuz etin yahnisi filan diyerek iş demagojiye boğuldu. Sanki her pahalı iyiymiş gibi öğretmenin değeri maaşıyla ölçüldü. Birçok eğitmenler yok yere meslekten atıldılar. 10 yıl, 20 yıl en az ücretlerle köylerde inanılmaz gayretlerle çalışan, binlerce yurt çocuğuna hiç değilse okuma yazma öğreten eğitmenlerin hizmetleri bir türlü anlaşılmak istenmedi. İş gürültüye getirildi. Pek çokları yüreklerini verdikleri bu meslekten koparak ayrılmak zorunda kaldılar. Bugün sayılarını kesin olarak bilmiyorum ama Türkiye'de 2000 civarında eğitmen çalışmaktadır. Devlet sektöründe en az ücreti bunlar alır. Emeklilik hakları dahi yoktur. En uzak ve en küçük köylerde sessiz bir sabırla ve köylüce bir dayanıklılıkla çalışırlar. Devletten hemen hiçbir ilgi görmezler. Çünkü üst kademelerde temsilcileri ve taraftarları yoktur. Arada bir gazetelerin okuyucu sütununda biz çilekeş eğitmenlerin haline ne zaman çare aranacak gibilerden mektupları çıkar. Öğretmenler Federasyonu yayınladığı bildirilerde eğitmenlerin haklarından söz açar fakat hiçbir şey değişmez. Eğitmenlerin hali tıpkı köylümüzün halidir. Sanatlarımız. Birinci yıl iş derslerini sırayla marangozluk, demircilik ve inşaatçılık işliklerine, her iş dersine birisine giderek geçirmiştik. Belli bir zanaat koluna ayrılmamıştık. Biraz elleri yatsın diye her üç işlikte de çalıştırmışlardı. Marangozluk işliğinde araç ve gereçleri tanımayı, keser destere kullanmayı, rende planya sürtmeyi, demircilik işliğinde teneke işleri yapmayı, lehimle yapıştırmayı, inşaatta harç karmayı, tuğla duvar örmeyi öğrenmiştik. Programa göre ikinci yılın başında bu zanaat dallarından birisine ayrılmamız ve artık hep bu alanda çalışmamız gerekiyordu. Ben marangozluğu düşünüyordum. İleride kendi köylerimize öğretmen olacağımıza göre köyde kapı, çerçeve, sandık, bavul gibi işler yapmak daha faydalı olur diyordum. Hem bizim köyde çok ihtiyaç vardı böyle şeylere. Öbür yandan marangozluk temiz bir işti. Demircilik gibi, inşaatçılık gibi üstü başı fazla kirletmezdi. Marangozluğu seçiyordum. İkinci yılın dersleri başlamıştı. Bir gün bizi topladılar. Sanat dallarına ayrılacaksınız dediler. Yalnız üç eşit parçaya bölünmeniz lazım. Bir taraf inşaatçı olacak, bir taraf demirci, öbür taraf marangoz. Kendi isteğimizle üç eşit parçaya bölünemezsek kura ile ayıracaklarını da eklediler. Aramızda bir fısıltıdır gitti. Herkes marangoz olmak istiyordu. Baklar olmayacak kura yoluna başvuruldu. Bir torbanın içinden kağıt çektik. Ben inşaatçı oldum. Önce üzülmedim değil ama sonra yavaş yavaş alıştım. O yıl en çok ev planları üstünde durduk. Plan nedir, nasıl yapılır, mikyas şu kadar duvara kaç tuğla gider, harç, kum, çimento, demir nasıl hesap edilir? Yarım tuğla, bir tuğla, bir buçuk tuğla kalınlığında duvarlar nasıl örülür, köşeler nasıl bağlanır? Sıralar üst üste nasıl getirilir? Kışın içeride adam boyu örüp örüp yıkıyorduk. Mastar, şakul kullanıyorduk, ip çekiyorduk. Ördükçe öğrendikçe hoşumuza gidiyordu. İnşaat öğretmenimiz bir şey daha yaptırırdı. Ördüğümüz duvarın karşısına geçip şöyle bir bakın derdi. İçinizden bu benim eserim, bunu ben yaptım deyin. O zaman yapıcı hevesiniz artacak, yaptığınız duvardan zevk alacaksınız. İnsan kendi yaptığı eseri daha çok beğenir. Böylece iş sevginiz gelişecek. Biz de öyle yapardık. Sık sık karşıya geçer, başımızı devire devire küçük duvarımıza bakardık. Yaptığımız işten zevk almaya çalışırdık. Sonradan hele yaz aylarında iş daha ciddiye bindi. İkinci yılın yazından başlayarak öğretmen evleri, atölyeler, kooperatif binası, büyük ahır ve depolar yapmaya başladık. Okulun çevresi geniş bir şantiye haline geldi. Bir yanda derin kireç kuyuları, öbür yanda büyük kum yığınları, tuğla sergileri. Ve sabahın erken saatlerinden akşamın karanlığına kadar süren bir çalışma. Harç karan, sedyelerle tuğla çeken, duvar ören birbirine karışırdı. Bina çatıya çıkıncaya kadar biz inşaatçılar çoğu kez usta pozisyonunda olurduk. Elimizde mala, çekiç, iskeletin üstünden ''Harç! Tuğla!'' diye bağırırdık. Bir ayrı fiyakası vardı bunun. Öbür sanat dallarından olan arkadaşlarımıza yukarıdan bakardık, emir verirdik. Biraz da onları kızdırmak için yerli yersiz bağırırdık. ''Harç getir, uyuma! Tuğla yetiştir! Su getir, tuğlaları ısla!'' ''Bu ne biçim harç? Söyle biraz katık arsınlar.'' Arı gibi çalışırdık, mağalar, çekişler, işlerdi. Daha çok köşeleri çıkaran arkadaşların usta olması gerekirdi. Şakülü dikkatli kullanmazlarsa köşe bir yana eğilir giderdi. Macar asıllı bir ustabaşımız vardı, adı Sili. Enstitülerin teknik kuruluşunda belki en çok yorulan, en büyük hizmeti geçen adamdı. Mantar şapkasının altında gelir, uzakta durur, dikkatli dikkatli bakar. ''Olmadı, olmadı, yana yattı!'' diye bağırırdı. Bazen bütün duvarı yıktırırdı. Kendi kendimize kızar söylenirdik. Fakat işinin ehli becerikli bir inşaat adamıydı. Sonradan daha iyi anlamıştık. Karşı gelinmez, şaşmaz bir yapıcılık bilgisi vardı. Farkında bile olmadan pek çok şeyler öğrenmiştik ondan. Sonradan ekipler halinde gittiğimiz öbür enstitülerde de karşılaşmıştık. Bütün inşaatların başında o vardı. Son derece titiz, dikkatli ve bilhassa çalışkan adamdı. Kendisinden çok faydalanmış bir enstitülü olarak burada hatırasını saygıyla anmak borcumdur. Büyük okul binasının sol önüne diklemesine uzun bir bina yapmıştık. Sonradan yıllarca marangoz işliği depo olarak kullanıldı. O binanın güney sağ köşesini temelden çatıya ben örmüştüm. O günleri düşünüyorum, köşemi kimse kapmasın, işi ben tamamlayayım diye yemeği yer yemez, malayı şakülü kapar, oraya koşardım. İskeledin üstünde bazen yarım saat, bir saat beklediğim olurdu. Neden sonra iş zili çalar, arkadaşlar gelirlerdi. O kadar özenerek çıkmıştım ki o köşeyi, mezun olduğum güne kadar övündüm durdum. Gelirken, geçerken durur bakardım, sanki aşık olmuştum oraya, baktıkça hoşuma giderdi. O bina ertesi yaz suvandı. Köşemin dipten doruğa kalın ve ince suvalarını da ben yaptım. Mastarını düzgün çektim, ince suvanın perdahını özenerek yaptım. Gerçekten ustaca bir duvar olmuştu. İnşaat öğretmenimiz Emin Bey de beğenmişti. Talibin duvarı, talibin köşesi der dururdu. Sonradan yaptığımız öğretmen evlerinin suva ve badana işlerinde daha bir sanatkarca çalıştık. Çeşitli renklerde boya yapmayı, ton vermeyi, su basmanlara, tavan yakınına ince çizgi çekmeyi bir ustayı kıskandıracak nitelikte yapabiliyorduk. Ayrıca renkli badananın üstüne çeşitli desenler vurmayı öğrenmiştik. Bütün bu işler hep kireç karışımı ile yapıldığı için inşaat mevsiminde ellerimiz perişan oluyordu. İri iri çatlaklar, nasırlar, 10 kere sabunlasak bile çıkmayacak kireç beyazlığı, sanatımızın inşaatçılık olduğunu hemen ortaya kordu. Hele urbalarımızın paçalarındaki, potinlerimizdeki kireç damlaları. Ama biz bunları ayıpsamaz, küçümsemez, tam tersi çalışmış insan görüntüsü olduğu için kişiyi değerlendirir, yüceltir bilirdik. Çalışkan arkadaşlarımıza imrenirdik, saygı duyardık. Nitekim bir Abdullah Özkucur vardı, bir İsmail Koralay vardı, daha başkaları vardı. Sonradan yüksek kısmın yapıcılık kolunu da bitirdi bu arkadaşlar. Gerçek birer inşaat sanatçısı olarak yetiştiler. Bugün yüksek mühendis mimar yetkisiyle çalışmaktadırlar. Bütün binalarımızın beton kuşaklarına konulan demir işlerini demirci arkadaşlarımız, çatılarını kapı çerçeve gibi doğrama işlerini marangoz arkadaşlarımız yaparlardı. Hele ikinci yıldan sonra inşaatlarımıza hemen hiçbir yabancı usta eli değmedi. Sağlam ve modern beton arme tuğla binalar dipten doruğa öğreticiler tarafından yapıldı. Onun için bugün tasavvur dahi edilemeyecek kadar ucuza mal oldular. Devlet bu binaların sadece araç ve gereç parasını vermiş oldu. 1940-23 Nisan Köy Enstitüleri Kanunu'nun kabulünden sonra inşa işlerimiz Türkiye çapında genişledi. Biz eski öğrenciler 20 yerde birden kurulmakta olan enstitülere ekipler halinde dağıldık. Oralarda binalar yaptık. Biz ilk çifteler ekibi, inşaatçı, demirci, marangoz, 40 kişi Savaştepe'ye gittik. Oraya ilk kazmayı vurduk. 2 ayda birisi büyük olmak üzere 3 ayrı bina yaptık. Beni çok etkileyen bu geziyi ayrı bir yazı konusu yapmak istiyorum. 3. Ayrımın sonu. Sayfa 40.